ikinci hastalık bizi orta çağlarda durduran, tevkif eden altı hastalıktan ikincisi. Doğruluk dediğimiz cevher, İslamiyet'in üssül esası olan, temelinin temeli olan doğruluk bizde her alanda bitmiş. Artık insanlar birbirlerine güvenmez olmuş. Mesela eşler birbirlerine güvenmezse ne olur? Bitmiş değil mi? Birbirlerine yalan söylediler mi? Güven biter, itimat biter. Bağlar kopar. Çocuklar annelerine, babalarına, anne baba çocuklarına güvenmezse aynı şekilde o sır biter. Dolayısıyla mani bağlar kopar. Bir işletmeye gidin, orada ortaklar arasında, çalışanlar arasında doğruluk esas değilse orada da bazı şeyler kopma başlamıştır. Dolayısıyla hangi alana bakarsak bakalım, bu hastalık yayılmış adeta bir virüs gibi, bir kanser virüsü gibi. Bunu da ne yapmamız lazım? Dünyamıza söküp atmamız lazım ki düzelebilelim. İleride üstadımız misaller verecek. Fazla girmeyeceğiz bu konuya da. Fakat en azından bilelim ki nerede yalan varsa, nerede kizb varsa, nerede aldatma varsa orada manevi hayat biter. Kopar. Evet. Bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiye, toplumsal hayatımızın, sosyal hayatımızın çalkalamasıyla hulasa ve zübdesi bana kat'i bildirmiş ki biliyorsunuz ayranı alıp çalkaladığınız vakit yayıkta ne yapar? Yağı ve zübdesi üzerine çıkar değil mi? Ayrılır daha doğrusu ona. Biz buna zübde diyoruz. Öz. Müsaade diyor ki şu ahir zamanda içtimai hayat çalkalanmaya başlanmış. Ciddi manada çalkalanıyor. Ve bundan bazı zübdeler ortaya çıkmış. Bazı özler ortaya çıkmış. Bu zübdeler arkadaşlar bana bildirmiş ki öz bilgiler size veriyorum diyor. Sıdk, doğruluk İslamiyet'in üssül esasıdır. Dolayısıyla şöyle diyebilir miyiz? İslamiyet eşittir doğruluk. Çünkü İslamiyet'in ve iman hakikatlerinin temelinde, esasında, adeta ruhunda doğruluk vardır. İman esaslarının tamamı doğrudur. Ve doğruyu tasdiktir. Biz de eğer Müslümanız diyorsak adeta tevem gibi, ikiz gibi bu iki manayı beraber kabul ediyoruz demektir. Ben Müslümanım, öyleyse doğruyum. Ben Müslümanım, öyleyse yalan bende olmaz. Ben yalana girdiğim ölçüde İslamiyet'ten uzaklaşmışım, doğruya yakınlaştığım ölçüde de İslamiyet'e yakınlaşmışım demektir. Mana itibariyle bunu Üstadımız bize öz olarak veriyor. Sıdk, doğruluk İslamiyet'in üssül esasıdır. Ve ulvi ise ciğerlerinin rabıtasıdır. Bazen bakıyorsunuz mesela, birisinin fazla ilmi yok mesela. Ama onun lisan-ı hali, o doğru olan tavırları, karşıdaki muhataplara çok şeyler verebiliyor. İşte Müslüman buysa ben İslamiyet'i kabul edebilirim diyor adam mesela. Ve bazen de Allah muhafaza, eğer Müslümanlık bu adamın yaşadığıysa ben böyle bir İslamiyet'ten uzağım diyen insanlar da olmuş. Dolayısıyla fiillerimiz, konuşmalarımız Kur'an'a uygun olmalı. Kur'an'a uygun olan fiiller ve konuşmalar da doğru ve sıdka uygun ve muvafık olması lazım ki biz hizmetimizi fiilen de, kavlen de yapıyoruz diyebilirim. İlla Allah'ın varlığını ve birliğini bize bir şekilde ispat etmek hizmet değildir. Onu da yapacağız, mükemmelini yapacağız. Ama ben bir tüccar olarak mesela, ben bir ortak olarak mesela, ben bir baba olarak mesela, ben bir evlat olarak anne babama mesela doğru olabiliyorsam en büyük tebliğ budur aslında. Ve burada bazı şeyler kopmuş. Bazı şeyler ciddi manada arkadaşlar zayıflamış. Zayıfladığı içindir ki İslamiyet de geriye doğru gidiyor. İslamiyet gitmez de Müslümanlar diyelim. Peki bizi orta çağlara götüren böyle bir hastalık varsa ne yapacağız? Biz de bu hastalıktan kısasımızı almamız gerekiyor değil mi? Böyle bir düşmandan yani. Kısasımızı nasıl alacağız? Her yerde yalan, her yerde kiz, her yerde aldatmak varsa o zaman buna bir dur demek icap ediyor. Ben de her şeyimde doğru olacağım diyebilmek lazım. Allah muhafaza. Yani şu anda yani çevremizde kendinden başlayalım. Kendimizden başlayalım. Çevremizde bu hastalık maalesef ve maalesef ciddi manada yayılmış. Kimse kimseyi görmüyor. Ve ulvi ise cehlenin de rabıtasıdır. Güzel, ulvi, yüksek manadaki ahlaklarımızın ve seciyelerimizin de adeta rabıtası hükmünde, irtibat noktaları hükmünde ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Evet. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin, toplumsal hayatımızın esası olan sıdkı, temeli olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Yani iş aslında çok kolay. Doğru olacaksın. Doğru oldun mu çok hastalık kendi kendine bitecek. Yanlış oldun mu kendi kendine çok hastalık senden nüksetmeye başlayacak. Ve doğru olana Allah yardım eder. Velev ki kafir bile olsa. Bakın ticaret halinde, iş akitlerinde doğru olan insanlar kafir bile olsa, Allah'a inanmayan bile olsa, sadece hayatı bu dünyadan ibaret bilenler bile olsa Allah onları muvaffak ediyor. Peki bir Müslüman olarak Allah bizi niye muvaffak etmesin? Burada haşa Cenab-ı Hakk'ın bize bir garazı yok ki yani. O zaman kendimize dönüp bakacağız. Nerede hata var? O hatayı yakalayacağız. Üstadımız meşhur Şam hutbesinde 6 tane hastalığı tespit etmiş. İkinci hastalık da bu. Her yerde yalan hakim olmuş. Her yerde aldatma hakim olmuş. Öyleyse siz kurtulmak istiyorsanız bu hastalıktan, o zaman onun tersini yapacaksınız. Nedir tersi? Kur'an'dır. Nedir tersi? Sünnet-i Resulullah'tır. Nedir tersi? Doğruluktur. Vicdanınıza sorun. Hani Kur'an okumayı bilmiyorsak da vicdanınıza sorun. Doğruyu bilirsiniz yani. Allah bir vicdan vermiş ki bize. Mükemmel bir hakim gibi. Dehşetli bir terazi gibi. Doğru ile yanlışı birbirinden mükemmel ayırıyor. Bazen birisi bize bir soru soruyor. Diyorum ki sence diyorum. Cevabı veriyor. Tam %100 doğru. Vicdanına konuştuğu vakit. Nefsani konuştuğu vakit bakıyorsun ki o nispette sapmalar oluyor. Yani soru soruyor. Teknik bir soru olanı hariç. Ama bazen hocam böyle bir durumda nasıl yapsam? Böyle yapsam yanlış mı? Doğru mu gibi bir soruyu sorsun. Siz deyin ki vicdanına sor. Sen cevabını ver. Cevabını %100 net veriyor arkadaşlar. Evet. Sıdk ve doğruluk. Sıdk ve doğruluk. İslamiyet'in hayat içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Ukde-i hayatiye ne demek? Çekirdeği biliriz değil mi hepimiz? Çekirdeği, yumurtayı. Yumurta, normalde bir tavuk yumurtası düşünelim. İçinde bir sarı bölümü var. Onun üzerinde bir beyaz bölümü var. Sarının içerisinde de küçük bir beyaz nokta var, görmüşsünüz. Aslında civciv olmasına vesile olan yumurtadaki bölüm, o sarının içerisindeki küçük beyaz noktadır. O ukde-i hayatiye. Peki o sarı ve beyaz kısım nedir? Onlar yumurta değil mi? Onlar yumurtanın içerisinde bulunan bilicin piliç olana kadar, yani yumurtadan, kabuktan çıkana kadar tükettiği besindir. O ukde-i hayatiye değildir. Onun besinidir o. Herhangi bir tohuma bakın. Aslında ukde-i hayatiyesi tohumun kendisi değil. Tohumun ucunda küçük bir yer var. Hayati nokta odur. Diğeri onun besinidir. Büyüyene kadar onu ne yapacak kendisi? Tüketecek. Ondan sonra da artık ağaç olmaya doğru adım atma başlayacak. Şimdi burada da aslında biz bir çekirdek düşünelim. O çekirdeğin içerisinde küçük bir bölüm var. O çekirdeğin tamamını besliyor aslında. Yani manevi hayat açısından. O onu maddi besliyor. O da onu manen besliyor. Nedir bu? Doğruluk. Müslümanların inkişafına vesile olan ve manevi İslamiyet ağacının ortaya çıkmasına vesile olan ukde-i hayatiye doğruluktur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve ashab-ı kiramın dünyaya hakim olmasına vesile olan temel amil ukde-i hayatiye yine sıdktır. Yine doğruluktur. Bakın karşı taraf onlardan kat be kat düştü olduğu halde onlara karşı mağlup oldu değil mi? Niye mağlup oldu? Ukde-i hayatiye olmadığı için, esasları yalan üzerine bina dediği için onlar mağlup oldu. Bunlar zahiren az olduğu halde ama bir ukde-i hayatiye vardı, koca bir çınar oldu. 1500 senedir o Muhammedi ifadeler, o Muhammedi sünnet aleyhissalatü vesselam hala içimizde ne yapıyor? Hayat buluyor. Devam ediyor. Niye? O ukde-i hayatiye çok sağlam da. Onun üstün esası neydi? Doğruluk. Dolayısıyla biz bu cevheri kaybettik. Her ne kadar bizim inandığımız İslamiyet'te bu her yerinde var ise de ama biz Müslümanlar olarak bu problemi yaşıyoruz. Ve Üstadımız bunu tespit etmiş. Bizde bu var. İçtimai ve siyasi ortamda siz bu cevheri kaybettiniz, onun için kaybettiniz. Kazanmak mı istiyorsunuz? Evet. O zaman doğruluğu da bulacaksınız. Doğruluğu bulmadınız mı? Siz felahı bulamazsınız. Refahı bulamazsınız. İstikbalinizi kuramazsınız. Yine siz gerilere doğru gitmeye mahkum olacaksınız. Evet. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakarlık bir nevi fiili bir yalancılıktır. Bakın şimdi ifadeye. Riyakarlık var mı şu anda insanlarda? Evet değil mi? Yani gösteriş için iş yapmak yani. Riyakarlık bir nevi fiili bir yalancılıktır arkadaşlar. Yani siz bir adama riyakarlık yaparsanız fiili yalancı olur. Hani kavlen değil de, dil ile, söz ile değil de fiili yalancı. Çünkü istemediğiniz halde bir adamın hoş görünecek bir fiili bir adam için yapmaya çalışıyorsunuz. Bir adam için hoş bir fiil yapmaya çalışıyorsunuz. Dalkavukluk ve tasannu, yaltaklanma ve suni iş yapmak alçakça bir yalancılıktır. Bak, alçakça bir yalancılıktır. Dalkavukluk. Bu da var. Maalesef. Bazen arkadaşlar küçük bir dünyevi menfaat için tasannuğa giriyoruz. Dalkavukluğa giriyoruz. Karşıdaki adamın aynı fikrini paylaşmadığımız halde temenna ediyoruz. Evet efendim, emredersiniz efendim, doğrudur efendim, yanlış olduğunu bildiğimiz halde. Bu nedir? Alçakça bir yalancılıktır. Üstadı dinlesek, dinleyebilsek. İfade şu. Biz ki diyor, hakiki Müslümanız. Aldanırız fakat aldatmayız. Biz ki hakiki Müslümanız. Aldanırız fakat aldatmayız. Yani aldanırız falan aldatmayız derken aldanalım canım önemli değil yani. Aldansak da aldatmayız. Ama aldanmaya çalışmayacağız o ayrı. Müslüman aldanmayacak. Velev ki aldansak da aldatmayacağız hakiki Müslümanız çünkü. Bu bir. İkincisi bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz diyor ya. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Nerede kaldı ki fani, ehemmiyetsiz, cüz'i, kıymetsiz bir şey için kalk yalancılık yap. Dalkavukluk yap. Ayıpların büyüğü. Yani Allah'a inanan, kainatın sultanına inanan, ebediyete inanan, Kur'an'a inanan, ezeliyete ve ebediyete inanan bir insana yakışmayacak hal yalancılıktır, dalkavukluktur, riyakarlıktır, münafıklıktır. Ama bunlar imanın zayıflaması ölçüsünde bize, ruhumuza, kalbimize maalesef misafir olarak gelir. Daha sonra yerleşir, ev sahibi olur. Kalbimizin adeta sultanı gibi olur. Ve bunu başkalarına gitmeye gerek yok. Kendimizden bazen bir görmeye çalışan varsa gördükçe de onun başını ezmeye çalışalım. Hani bazen olur misal verirken ya işte görüyorsunuz işte filanı filan. Hayır, bırakın filanı. Biz kendimize dönelim. Müsaadesleri bize ders veriyor. Ey bedbaht nefsim, ey şikemperver nefsim, ey bu dünyayı güzel görüp ahireti unutan bedbaht nefsim gibi ifade ediyor. Sadece kendi nefsine söylüyor. Dolayısıyla başkalarına gitmeye gerek yok. Biz kendi nefsimizi terbiye edelim. Gerisi de Cenab-ı Hak terbiye ederse Allah'ın elinde, bizim elimizde değil. Hazreti Musa Aleyhisselam arkadaşlar, ya Rabbi diyor, ben kendim için ve kardeşim Harun için sana ancak söz verebilirim. Şu ifade çok enteresandır. Harun Aleyhisselam da peygamber olduğu için söylüyor ha. Dolayısıyla biz bir insanı düzeltmeye çalışmakla, onu zorlamakla, ondan sonra ona kefil olmakla zannetmeyin ki tamam biz bu adamı, hayır. Sen kendini düzelt, gerisini ne kadar düzeltirse Cenab-ı Hak, Allah'u barik etsin, şükredelim, dua edelim. Başkalarına bakmaya gerek yok, uzağa gitmeye hiç gerek yok, kendimizden başlayalım terbiye etmeye, göreceksin çok şeyler düzelmeye başlayacak. Çocuğumuz bile bazen diyor ki ya şöyle oldu ki ya sen de geçen yapıştın aynı şeyi. Önce kendimize başlayacağız. Çocuğumuzu bile terbiye etmiyorsa, terbiye etmeye gücümüz yoksa, başkalarını zorla terbiye etmeye talip olmuyor. Ama biz doğru olduk mu inşallah, doğru gösterdik mi, göreceğiz ki inşallah etrafımız da temizlenmeye başlayacak. Dalkavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. Niye? Çünkü münafıklık arkadaşlar, içeriden başka, dışarıdan başka ama tahrip etmeye yönelik bir özellik bu. Nedir bu? Çok muzır bir yalancılıktır. Zarar veren bir yalancılıktır. Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan korkun. Çünkü o ne yapar insanı? Aldatır ve muzırdır. Yalancılık ise Sani-i Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Yalancılığın en büyüğü küfür arkadaşlar. Dolayısıyla haşa bu kainatı Allah yaratmamıştır mesela. Haşa. Kendi kendine olmuştur mesela. Tabiat yapmıştır mesela. Sebepler yapmıştır gibi bir ifade Allah'ın kudretine bir iftiradır. Ya da normal bir yalan söyleyelim. Ben dün şöyle şöyle bir şey yaptım. Yapmadığımız bir şey yaptım. Yalan mesela. Allah'ın yaratmadığı bir şeyi adeta yaratmış gibi anlatmak da Allah'ın kudretine bir iftiradır. Ya da bir şeyi ben yapmaya niyet ettim ve yaptım. Dolayısıyla Allah'ın kudreti ona yaratıyor. Böyle bir şeyi ben yapmadım demek Allah'ın yarattığı bir şeyi adeta inkar manası olduğu için yine Allah'ın kudretine başka yönden bir iftira oluyor. Yalancılık genel manada Sani-i Zülcelal'in kudretine bir iftiradır. Küfür bütün envaiyle kisttir. Bakın, küfür bütün çeşitleriyle yalandır. Haşa Allah yok demek, ahiret yok demek, var bunlar. Peygamber yok demek, haşa ne demek? Peygamberlik iddia etmiş 124 bin insan ve bunlar mucizelerle de desteklemişler peygamberliklerini. Hayır, peygamberlik diye bir şey yoktur dedin mi ne oldu? Yalandı. Her şey kader takdir ediyor diyoruz. Bunu kabul etmemek nedir? Yalandır. Ahiret var diyoruz. Hayır, kabul etmiyorum. Ne demek? Var olan bir şey inkar. Yani yalan. İman ise sıdktır, doğruluktur. Bu sırra binaen kis ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var. Bak, iman bütün kainatı Allah yaratmış diyor. Küfür Allah hiçbir şey yaratmamış diyor. Dolayısıyla küfür ile iman arasında ne kadar mesafe varsa doğruluk ile yalan arasında o kadar mesafe vardır diyor sahibimiz. Şark ve garp kadar, batı ve doğu kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Yani nerede bir yalan varsa doğru ondan fersah fersah uzakta durması gerekiyor. Ama şimdi bakıyorsunuz ki aynı adamda hem yalan var hem doğruluk var. Aynı mahallede hem doğrular var hem yalancılar var. Aynı evde hem yalancılar var hem doğrular var. O kadar artık o mesafe kısalmış ki. Yazan diyecek. Hazreti Peygamber selam zamanında bu makas epey bir genişlemişti. Ben az bir yalan söyledim mi Müseylime'ye benzeyeceğim diyor. Müseylime'nin tarafına geçeceğim diyor. Doğru olursam Muhammed Aleyhisselam'a yaklaşacağım diyor. O kadar mesafe açık. E şimdi bakıyorsunuz ki artık aynı pazarda satılır duruma gelmiş. Her yerde yalan ile doğruluk maalesef beraber bulunur olmuş. El ele vermiş bir durumda. Ne yapacağız biz? İşimiz zor. Sahabelerin başardığını başarma sorundayız. Sahabeler neyi başardı? Doğrulukla yalanı birbirinden ciddi manada ne yaptılar? Ayırdılar. Evet.
Hangi taraf avantajlı oluyor?
Şu anda mı? Bakın ben şu kanaatteyim. Her zaman elinde kuvvet olan avantajlıdır. Kuvvetlerin en büyüğü imandır. Allah'a imandır. Zahiri kuvvet var, hakiki kuvvet var. Bu manada baktığımız vakit en avantajlı yine elinde Kur'an olan, sünnet olan insanlardır. Çünkü şu, yani ben ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim diyen bir insan mağlup olur mu? İşte burada da böyle. Ya sus ya doğru konuş. Bundan daha kolayı yok. Arkadaşlar bir toplumda yalan söylemek mi daha kolay, susmak mı daha kolay? Susmak. Bu da zaten dinimizin emri. Doğru konuşmak mı? Yani bu adam doğrudur demek mi daha güzel? Böyle ki bu zamanda da. Ya bu adam yalancıdır demek mi daha güzel? Doğru demek. Bak çocuklar bile biliyor ya. Yani. Dolayısıyla biz elimizde muazzam bir kuvvet var. Ya doğruyu konuşacağız ya da susacağız gibi çok rahat bir yoldan da gidebilecek bir yolu bize açmış Kur'an. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse kuvvet bizdedir canım. Ama düşmanlar çok. Düşmanlar çok olduğu için de dikkatli olmamız gerekiyor. Yani elinizde diyelim mesela bir 5 liralık bir şeyiniz var. Onunla ancak küçük bir çikolata geliyor diyelim. Ona kadar emniyet vermezsiniz. Normal gezersiniz yani. 5 lirayı da alırlar. Sağ olsunlar diyorsun mesela. Ne diyor? Hayır. Ama elinizde dünyanın en büyük elması var. O zaman çok rahat hareket edemezsiniz. Elmasların en kıymetlisi, en kuvvetlisi, en zengini İslam'dır ya imandır. Ve bunu herkes bizden çalmaya çalışıyor. O zaman biz de o nispette dikkatli olacağız canım. Hırslar çok. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Nar yakıcıdır, nur aydınlatıcıdır. Yalan yakıcıdır, doğruluk ise aydınlatır. Bunlar birbirine girmemek gerekir. Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirini karıştırmış, beşerin kemalatını da karıştırmış. Kemalat karışmış artık. Kim doğru, kim yalancı. Bazen de öyle oluyor. Kim daha çok yalan söylüyorsa ona daha fazla revaç veriyoruz. Ya Allah için söyleyeyim. Buraya birisi gelse, siyasetçi bir adam. Dese ki arkadaşlar, demişler görüyoruz halimizi. Gücümüz yok, imkanımız yok. Ne kadar yapabilsek Allah mübarek etsin. Siz bize yardımcı olun, oyunuzu verin derse kaç şey verir yani. Ha birisi gelse, atsa tutsa var ya, biz yakacağız, yıkacağız, mahvedeceğiz. Ondan sonra işte şuraya deniz getireceğiz, buraya şunu yapacağız. Bakıyoruz, ula bu adam demek yapamayacağını bile bile bildiğimiz halde. Bazen bakıyorsunuz ki büyük bir devletin, büyük zannettiğimiz büyük bir devlet adamı çıkıyor, herkesin gözü önünde, resmen yalan söylüyor. Biz bu ülkeye teröristleri yok etmek için girdik diyor. Mesela petrol için girdiğini küçük çocuklar da biliyor. Artık o kadar revaç almış ki bu yalan, her yerde maalesef yayılmış yani. Onun için arkadaşlar, iki kere, iki dört bir yerde karanlık varsa biz ne yapacağız o karanlığa? Girmeyeceğiz. Biz aydınlığın olduğu yere gireceğiz. Haşiye. Ey kardeşlerim, 45 sene evvel eski Said'in bu dersinden anlaşılıyor ki o siyasetle içtimaiyat-ı İslamiye ile ziyade alakadardır. Üstadları siyasetle adeta fazla alakadar gibi görüyor eski Said döneminde. Fakat sakın zannetmeyiniz ki o üstadımız dini siyasete alet veya vesile yapmak mesleğinde girmiş. Yani din siyasete alet edilir mi? Kesinlikle. Allah şu din için kainatı yaratmış. Siyaset sadece bir vesiledir. Dolayısıyla siyaset dine hizmetkar olur. Siyaset dine alet olur. Din siyasete alet edemez. Olamaz yani. Fakat sakın zannetmeyiniz ki o dini siyasete alet veya vesile yapmak mesleğinde gitmiş. Haşa. Belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine alet ediyormuş. Bu siyaset dediğimizde onu da anlatmak lazım. Karıştırılıyor bazen. Arkadaşlar, üstadları eski Said bir parça siyasetle uğraştı dediği tabir, şimdiki propaganda mağazasındaki siyaset değildir. Yani devletin başındaki siyasilere, o zamanki padişaha ve padişahın eli altındaki vezirlere ya da bakanlara ya da devleti idare eden bazı devlet adamlarına gidip de onları ikaz etmek ve uyandırmak suretiyle dine hizmet etmeyi amaçladığı için bir parça siyasete girdi diyor. Yoksa siyaset manasında bizim şimdi anladığımız parti kurmak ve dine böyle hizmet etmek manasında bir siyaset üstadımızın ayaklarının topuğunun altına bile zor girer yani. Hani bazen karıştırılabiliyor. Eski sahibi bir parça siyasete girdiği bir tabir bazen böyle anlaşılabilir. Çünkü şu anda siyaset dedik mi böyle zannediyoruz. Yeni Said ise siyaseti terk etti diyor. Siyaseti terk dediği de artık parti kurmayı terk etti manası değil. Baktı ki eski Said. Yani bunlardan artık bir tane bulunmaz. Yeni Said, eski Said'i gömdü. Yeni Said olarak dünyaya tekrar adeta geldi gibi kendisi öyle kabul etti. Ferden fert insanları toplumu uyandırma, ikaz etme ve onları nurlandırma manasında bir mesleğe girdiği için siyaseti terk etti diyor. Yoksa parti kurmayı bıraktı. Artık kurban da yapmıyor manasında bir siyaseti terk etmek manasında değildir. Öyle anlaşılması kısır bir mana olur. Haşa belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine alet ediyormuş ve derdi ki dinin bir hakikatını bin siyasete tercih ederim. Evet o zaman da 50 sene evvel hissetmiş ki bazı münafık zındıkların siyaseti dinsizliğe alet etmeye teşebbüs niyetlerine 1910'lu yıllar İttihat ve Terakki, Jön Türkler, Genç Osmanlılar ilahir. fikirlerine mukabil o da bütün kuvvetiyle siyaseti İslamiyet'in hakikatine bir hizmetkar, bir alet yapmaya çalışmış. Yani şu anda siyasetin başında, devletin başında olan insanlar İslamiyet'in burada inkişafına acaba vesile olabilirler mi diye onları alet olarak kullanmaya çalışmış. Fakat o zamandan 20 sene sonra gördü ki o gizli münafık zındıkların katılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına mukabil bir kısım dindar ehli siyaset, dini siyaset-i İslamiye'ye alet etmeye çalışmışlardı. İslamiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tabi olamaz. Şimdi yukarıdaki güneş mi yerdeki küçük parçalara, cam parçalarına alet olur? Yerdeki cam parçaları mı yukarıdaki güneşe hizmetkar ve alet olur? Belli yani. Güneş sabittir, vakurdur, büyüktür. Yerdeki cam parçaları ise ona muhtaçtır. Parlamak istiyorlarsa ona karşı yüzlerini çevirmek zorundalar. Din güneştir. Siyaset küçük cam parçaları hükmündedir. Onlar ona alet olacaklar. Onlar ona hizmetkar olacaklar siyasiler. Yoksa dini siyasete alet etmeye çalışmak büyük bir hatadır. Bunu bazı insanlar maalesef yapmaya çalıştı. Hala da belki olabiliyor. Ama inşallah bu manadaki şeyler, duygular kalplerimize yerleştikçe inşallah bu ulvi seçiciye de aramıza galip geldikçe bu gibi pest şeylerden, alçak şeylerden de işlerden de kurtulacağız zamanla inşallah. Ve alet yapmak, dini siyasi alet yapmak, İslamiyet'in kıymetini tenzil etmektir, indirmektir. Büyük bir cinayettir. Hatta eski Said o çeşit siyaset tabirliğinden gördü ki, bir salih alim, müsaadesine diyorlar ki, sen niye artık siyaset karışmıyorsun? Şimdi bakın, müsaadesine çok sorular sormuş, cevapları da verilmiş. Biz üstadı okumayı maalesef fazla beceremiyoruz. Bu asır kurtulmak istiyorsa, bundan sonraki asırlar kurtulmak istiyorsa ve İslamiyet'i tekrar eski aziz haline getirmek istiyorsa Müslümanlar, Kur'an'ın ve sünnetin bu asra bakan veçhesi olan Risale-i Nur'u ve üstadı dinlemek mecburiyetindedirler. Ve şu anda elhamdülillah çok mahfillerde, çok mihraklarda artık Risale-i Nur konuşur ve dinlenir oldu elhamdülillah. Bediüzzaman bu konuda böyle diyor. Bediüzzaman mı diyor? Tamam. Bu konuda Risale-i Nur böyle diyor. Öyle mi diyor? Tamam. Bu asrın insanı ve insanın mantığı geçen asırlardaki insanların mantığına göre farklı çalışıyor. Dolayısıyla Kur'an'ın ve sünnetin bu asra bakan veşesini güzel bir şekilde ortaya koyacak bir müceddidi azama ihtiyaç vardı. Her asırda gelen mücedditlerden bir tanesi de Bediüzzaman Hazretleri ve bu asırdaki insanlara da Kur'ani ve sünneti böyle bir yolu Allah'ın izniyle Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın riyasetiyle, hocalığıyla elhamdülillah açıyor. Ve okuyanlar ve anlamak ve yaşamak için okuyanlar elhamdülillah bunu alemlerinde fiillerinde fevkalade gösteriyorlar. Okuyanlarda da problem olabiliyor. Bu Risale-i Nur'un hatasından değil. Bizim bu meseleyi maalesef sadece taakkuli manadaki bir mertebeyle olduğumuzdan kaynaklanıyor. Ruhumuza, kalbimize indirdikçe, hayata döndürdükçe inşallah bundan faydalarını cemiyette göreceğiz zamanla. Bakın şimdi soruya tekrar. Bir salih alim, üstadları gördüm diyor. Bir salih alim, kendi fikri siyasisine muvafık bir münafığı, hararete sena etti. Ve siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkit ve tefsik etti. Niye siyaseti bıraktın? Ya çünkü ben baktım, salih bir alim, siyasi fikrine muvafık olan meşhur bir münafığı fevkalade methetti, büyük bir veli gibi gösterdi. Ama kendi siyasi fikrine zıt olan meşhur bir alimi, salih bir alimi tenkit etti, tekfir derecesinde, kafir diyecek kadar da tenkit etti. Olur mu öyle şey? Siyasetin bu dehşetli neticesinden ürktüm, euzubillahimineşşeytani ve siyaset edim, o günden sonra siyaseti terk ettim. Onun için arkadaşlar, siyaseti yapan arkadaşlarımız da doğru yapma suretiyle siyaseti yapsınlar. Yoksa yalan üzerine bina edecek herhangi bir şey hem kendilerini hem çevrelerini aldatmak manasına gelir. Eski Said ona dedi, bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikri siyasiyene muhalif bir melek olsa lanet edeceksin. Bunun için eski Said, Euzubillahimineşşeytanivesiyaseh dedi ve 35 seneden beri siyaseti terk etti. Yani ey alim, sen ilminle niye amil olmuyorsun? Senin siyasi fikrine bir şeytan gelse, yardım etse ve muvafık olsa rahmet olacaksın, melekti diyeceksin. Ve siyasi fikrine bir melek gelse, zıt olsa haşa şeytandır diyeceksin, tar edeceksin. Öyle bir şey olur mu ya? Biz bunu maalesef çok duyduk, çok okuduk, çok dinledik zamanla. Gittikçe elhamdülillah inşallah bu gibi hastalıklar da bitecek. Bu sıdk ve kisp, bu doğruluk ve yalan, küfür ve iman kadar birbirinden uzaktır. Dolayısıyla biz bazen bir müşterimizi bile bir meselede yalan söylerken anlayalım ki şu anda müsellimenin tarafındayız. Bazen çocuğumuza diyelim, eşimize diyelim, çevremize diyelim, ortağımıza diyelim mesela. Bir küçük pembe yalan, beyaz yalan gibi bir şey yani ortaya çıkıyor ya şu anda. Beyaz yalan diyorlar, pembe yalan diyorlar neyse. Böyle bir şey bile söylerken ya da söylemeyi ederken bilelim ki bunlar şu anda bizi Müseylime'nin tarafına doğru götürüyor. Müseylime kim? Yalancı bir adam. Peygamberim diyen, Allah namına yalan söyleyen ve insanları aldatmaya çalışan bir adam. Yalan söyleyenler onun tarafına geçtiğini bilsin. Onun sınıfında olduğunu hatırlasın. Yalana çabuk cüret ve cesaret etmesin. Bazen küçük bir malı satarken bile yalan söyleyebiliyoruz ya. Ne gerek var kardeşim? Kazanmasan kazanma. Allah sana helalden bir yerlerde nasip eder. Allah her insanın, her mahlukun rızkına kefildir. Bir karıncayı bile ihmal etmeyen Allah elbette senin de rızkını ihmal etmez. Bu dünya ebedi bir dünya değildir. Sen doğruyu konuş, gerisini Allah'a bırak. Gel bak sana helalinden, temizinden az dahi olsa bir rızık verse, helal olmayan, temiz olmayan çok rızıktan evladır yani. Mesela bu. Doğru konuştukça peygamberimize, yalan konuştukça Müseylime'ye benzediğimizi bilelim. Ve asr-ı saadette sıdk vasıtasıyla, doğruluk vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın alayiliğine çıkması. Bakın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam niye alayiliğine çıkmıştı? Çünkü doğruydu. Doğruluğu fevkalhat olduğu için adeta o doğruluk bir merdiven gibi oldu. Bir asansör gibi oldu. Yükseklerin en yükseğine onu çıkardı. Bu bir. Ve o sıdk anahtarıyla, ayrıca doğruluk bir anahtardır. Ne açıyor? Hakayık-ı imaniye ve hakayık-ı kainat hazinesi açılması sırrıyla. Bakın, iman hakikatleri kime açılır? Elinde doğruluk anahtarı olana iman hakikatleri açılır. Fiillerinde, konuşmalarında, hallerinde doğru olan insanlara Allah güzel manalar açıyor. İman hakikatlerinde derinlik nasip ediyor. En büyük mümin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Çünkü en doğru oydu. En büyük mümin ondan sonra diyelim mesela enbiyalardı. Niye? Çünkü en doğrular onlardı. Sahabilerdi, en doğru onlardı. Müceddidlerdir. Bediüzzaman'dır. En doğru onlar olduğu için en yüksek iman sahibi de onlar. Ve imanda da en fazla nüfus sahibi yine onlar. Niye? Allah çünkü onlara nasip ediyor. Bana da doğruluğum ölçüsüne nasip ediyor. Bu birbirleriyle orantılı. Tesadüf diye bir şey yok. Mesela Hüsa Aleyhisselam'ı niye biz zikirden lezzet alamıyoruz diye bir mukadder sual soruluyor ikinci lemada. Günahlar diyor, kalbe işliyor, karartıyor ve o kalbin tercümanı, imanın tercümanı olan lisanı aksediyor. Lisanın zevki ruhanisine işip zikirden nefretkarane uzaklaştırarak susturuyor diyor. Yani demek ki günahlar kalbimizi de kirletiyor. Kalbimizde bulunan imanın tercümanı olan lisanı da ne yapıyor? Kirletiyor ve zikirden nefretkârı uzaklaşmaya başlıyoruz. Bunlar hep birbirleriyle orantılı. Allah haşa kimseye garazı yok. Allah'ın kimseye haşa düşmanlığı yok. Bilakis Cenab-ı Hak doğruluk yapmamızı istiyor ki az bir doğrulukla çok büyük güzellik bize nasip etsin istiyor Cenab-ı Hak. Evet. Bakın. O sıdk anahtarıyla hakayık-ı imaniye ve hakayık-ı kainat hazinesi açılması sırrıyla içtimaiyat-ı beşeriye çarşısında sıdk en revaçlı bir mal ve satın alınacak en kıymetli bir meta hükmüne geçmiştir. En kıymetli meta, mal nedir? Sıdktır. Nerede? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı asırda. Doğruluk en çok aranılan mal olmuş. Şimdi yalan. Yalan olduğu için bundan dolayı da bakıyorsunuz ki gittikçe geriliyor. Onlar da gittikçe inkişaf etmişler. Ve kesb bu hastasıyla, yalan hastasıyla. Müseylime-i Kezzab'ın emsali, yalancı Müseylime'nin emsali. Bazıları yalancı peygamber tabirini kullanıyor. Çok duymuşuz. Hatta acı bir şey söyleyeyim. İlahiyatçılardan duyuyoruz. Yalancı peygamber. Yalancı sıfattır. Peygamber de sıfat olmakla beraber yine bir isim olarak kabul edilebilir. Bir ünvandır çünkü o. Yani peygamber ama haşa yalancı. Peygamber iddiasında bulunan yalancı adamdır bu. Peygamber değil. Biz bunu çok duyuyoruz mesela. Yalancı peygamber Müseylime. Yani peygamber de fakat bir şey var, sıfatı var. Olmaz. Bunu kasıtlı kullananlar var demiyorum da. Yanlış kullanılıyor. Hiç olmazsa buradaki ekibimiz, buradaki arkadaşlarımız böyle bir yanlıştan kendimizi ne yapmamız lazım? Kurtarmamız gerekiyor. Müseylime-i Kezzab'ın emsali Esfel-i Safi'ne sükut etmiş. Ne için? Kisb hastasıyla. Ve kisb, yalan, o zamanda küfriyat ve hurafatın anahtarı olduğunu o inkab-ı azim gösterdiğinden kainat çarşısında en fena, en pis bir mal olup o malı satın almak değil, herkes nefret etmesi hükmüne geçen kisb ve yalan, elbette o inkılab-ı azimin saf-ı evveli olan ve fıtratan da en revaçlı ve medar-ı iftihar şeyleri almak ve en kıymetli ve revaçlı mallara müşteri olmak fıtratında bulunan sahabiler elbette şüphesiz bilerek ellerini yalana uzatmaz, kisb ile yalan ile kendilerini mülevves etmezler. Fıtraten doğruya aşık olan o sahabiler bilerek yalana girmezler. Çünkü biliyorlar ki yalana girdiğimiz vakit Müseylime'nin tarafına, çamuruna bulanmış olacağız. Bulaşmış olacağız. Cenab-ı Hak bize de bu duygu nasip etsin. Yalan söyledik mi Müseylime'nin çamurunda debeleneceğiz. Doğru konuştuk mu Muhammed'in aleyhisselam nuruna inşallah girmiş olacağız. Ama bu her şeyde böyle. Her şeyde. Zamanda, bazı zamanda bazı alimlerin maslahat için yalan söyleyebilirsiniz dediği şeyi de Üstadımız o fetvayı kaldırıyor. Asrın sahibi olarak. Onu da okuyacağız. Yani maslahat için yalan söylenebilir mi? Alimler demişler ki varsa söyleyebilirsiniz bu şartlar. Üstadımız diyor ki hayır artık o da bitti diyor. En küçük bir şey için dahi olsa yalan kesinlikle yasak. Giremezsiniz. Çünkü artık zararı menfaatine galiptir. Bir şeyin zararı menfaatine gayet de zaman onu ne yapıyor? Nesh ediyor. Nesine, nesinin hükmüne karar veriyor. Bitti artık. Yalan dönemi bitmiştir. Hem madden hem manen. Hem dünyevi hem uhrevi noktada yalan bitmiştir. Yalan söyleyemezsiniz diyor artık. Maslahat var. Maslahat da varsa yapamazsınız. Bitti. Müseylime-i Kezzab'a kendilerini benzetemezler sahabiler. Belki bütün kuvvetleriyle ve meyli fıtrileriyle en revaçlı mal ve en kıymetler meta ve hakikatların anahtarı ve Muhammed Aleyhisselam'ın ağlayıyla çıkmasının basamağı olan sıdk ve doğruluğa müşteri olup mümkün olduğu kadar sıdktan ayrılmaya çalıştıklarından ilmi hadisçe ve ulema-i şeriat içinde bir kaide-i mukarrere olan sahabeler daima doğru söylerler. Onlardaki rivayet tezkiyeye muhtaç değil. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Ebu Derda Hazretleri soruyor. Ya Resulallah, bir Müslüman hırsızlık yapabilir mi? Cevap, evet yapabilir. Yani bu bir ruhsat manası değil. Müslüman olduğu halde hırsızlık yapan Müslüman olabilir. Yanlış, haram, istenmeyen bir şey ama bir Müslüman yapabilir. Ya Resulallah, bir Müslüman, affedersiniz, zina işleyebilir mi? Ebu Derda istemese de hoşlanmasa da yapabilir diyor. Bir Müslüman böyle bir fiil işlediği vakit, hırsızlık yaptığı vakit yine Müslümandır. Ya Resulallah, bir Müslüman yalan söyleyebilir mi? Bir Müslüman asla yalan söyleyemez. Çünkü yalan küfrün adetidir. Bilelim ki yalan söylediğimiz vakit o anda adeta siz Cenab-ı Hakk'ı adeta görmüyorsunuz ya da kabul etmiyorsunuz ve o yalanı öyle söylüyorsunuz. Çok ağır bir şey. Evet. Sahabeler daima doğru söyler demiş. Büyükler. Onlardaki rivayet tezkiyeye, araştırmaya muhtaç değil. Hazreti Peygamber'den Aleyhisselatü Vesselam rivayet ettikleri hadisler bütün sahihtir diye ehli şeriat ve ehli hadisin ittifakına kat'i hüccet, bu mezkur hakikattir. Yani sahabelerden bir şey işittiniz mi? Evet, doğrudur. Artık yalan var mı gibi bir ihtimal yoktur. Kimden gelmiş? Hazreti Ömer Efendimiz'den, bitmiştir. Hazreti Ebubekir'den gelmiş radıyallahu anh, bitmiştir. Hazreti Osman Efendimiz'den gelmiş, bitmiştir artık mesele. Araştırmaya ve tezkiyeye muhtaç değil. Şu anda biz, İslam toplumu bu meseleyi filan söylemiştir. Öyleyse %100 inanırım diyebiliyorsak kurtuluruz. Diyemediğimiz ölçüde de kurtulamayız, onu da bilin. Ama kuru kuruya herkese, hiç kimse de filan söylediği için %100 ben bunu kabul ediyorum da demez yani. Bu bir karineye, bir alamete, bir işarete bakıyor. Bu adam yalan söylemez, hayatı pahasına dahi olsa. İşte bu sırrı, bu cevheri ruh ve kalbimize iyice yedirmemiz gerekiyor. Yedirmedik mi birbirimize itimadımız olmaz. Birbirimize itimadımız olmadı mı çökeriz, çöktük mü kıyamet kopacak. Evet. İşte asr-ı saadetteki inkılab-ı azim ile, sıdk ile kizp, doğruluk ve yalan, iman ile küfür kadar birbirinden uzak iken, zaman geçtikçe gele gele birbirine yaklaştı. Makas gittikçe daraldı. Ve siyaset propagandası bazen yalana ziyade revaç verdi. Fenalık ve yalancılık bir derece meydan aldı. Artık yalan söyleyen daha çok el üstünde tutulur oldu. İşte bu hakikat içindir ki sahabelere kimse yetişemez. 27. sözün zeyli olan sahabeler hakkındaki risaleye havale edip kısa kesiyoruz. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim! Üstad bunu Emevi Camii'nde, Cami Emevi'de veriyor bu hutbeyi. Şam'da, Suriye'de. Cenab-ı Hak Suriye'deki kardeşlerimize de acilen inşallah öyle güzel bir akibet nasip eder inşallah. Orası da inşallah alem-i İslam'ın zamanında bir kalesi olduğu gibi yine aynı şekilde inşallah eski satvetini, eski cengaverliğini inşallah tekrar kazansın diyelim inşallah. Cenab-ı Hak bunu duamız olarak kabul etsin inşallah. Ve 40-50 sene sonra alem-i İslam Mecidi Kebir'indeki 400 milyon ehli iman olan ihvanımız. Üstad seri devamlı bu hutbede hem o cami evindeki insanlara hutbe verirken adeta böyle kafasını kaldırıyor ve bütün alemi İslam mescitlerini dolduran bütün din kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim diye o hutbeyi o zamanki bütün insanlara ve istikbalde gelenler, ey 40-50 sene sonra gelecek 400 milyon Müslümanlar diye şimdiki insanlara da, bundan evvelki insanlara da adeta bu hutbeyi ne yapmış? Vermiş. Ve şu anda da biz de o hutbenin aksi sahadası olarak birbirimize ne yapıyoruz? Naklediyoruz. Üstadımız hutbede böyle demişti. Biz de bu dersi nasıl alalım diye birbirimize ders vermeye çalışıyoruz. Necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. Urvetül vuska sıdktır. Yani kopmayacak sağlam halat sıdktır. Siz kurtulmak istiyor musunuz? Evet. Yerin altında bulunan cehenneme girmemek mi istiyorsunuz? Evet. O zaman sağlam bir halata yapışın. Nedir bu sağlam halat? Sıdk. Doğruluk. Yani en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Ama maslahat için kisp ise, yani bir fayda için, bir hikmet için yalan söylemek ise zaman onu nesh etmiş. Bir ailenin, karı kocanın arasını düzeltmek için yalan söylenebilir. Ehli imanın birbirleriyle aralarında olan bir münasebette bir problem varsa aralarını düzeltmek için yalan söylenebilir. Harpte yalan söylenebilir. Bunlar vermiş bu fetvalar. Esas diyor ki o zamanki insanlar yalana ciddi manada dikkat ettikleri için ve böyle bir masahat vaktinde de acaba söyleyeyim mi söyleyemeyeyim mi diye ciddi manada düşündükleri için onlara bu fetvanın verilmesi normal. Niye? Çünkü haddi ve sınırı iyi çiziyorlardı. Ama biz haddi ve sınırı aşmışız. En küçük şeyde bile bakıyorsunuz ki yalan söylüyoruz. Madem ki böyle bir şeyin sınırını bu asır çizemiyor, bu asırın insanı bunda aciz kalmıştır. Öyleyse tamamıyla biz yalanı kaldırıyoruz diyor. Zaman onu neshetmiş, kaldırmış. Maslahat ve zaruret için bazı alimin muvakkat fetvası, muvakkaten fetvası bu zamanda o fetva veremez. Bunu söyleyen de hani Ahmet, Mehmet, Ali, Veli olsa insan düşünür kardeşim sene göre. Hani senin ilmi kariyerin ne? Ha bunu diyemediğiniz zaman oldu mu herkes orada meseleyi kabul etmek durumunda artık yani. Çünkü o kadar su istimal edilmiş yüz zararı içinde bir menfaatı olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez. Yani maslahat var diye o hüküm ona bina edilmez. İllet ne? Yalan söylemeyeceksin. Biz o illete göre gideceğiz. Var mı örneğin? Var. Mesela seferde namazı kasretmenin sebebi, seferde namazı kısaltmanın sebebi nedir? Meşakkat var yeri, meşakkattır. Fakat illet olamaz. İllet ne? İllet seferdir. Sefer varsa, meşakkat yoksa da namaz ne yapılır? Kasredilir. Bin meşakkat var ama sefer yok. Namaz kasredilir mi? Kasredilmez. Mesela Allah sabahtan akşama kadar tarada çalışıyor. İnşaatta çalışıyor. Allah sağlamış. Öteki adam uçakla lütfen uçuyor. Ta buradan mesela diyelim ki işte doğuda herhangi bir yere 1,5-2 saatlik bir yolculuk. Bunu alimler diyorlar ki 90 kilometreyi geçtin mi? Ha, bir hüküm bu yani. Bazıları da 3 günlük yolculuk diyor. Orayı ayrı bir şey diyoruz. Sen seferisin, namazını kastedebilirsin. Hanefi ise kastetmek vaciptir zaten. Olur mu? Şafiilerde de muhayyerlik var. Ama meşakkat 1000 tane var. Sefer yok. Sen namazı kastedemezsin. Niye? Çünkü maslahat illetin önüne geçemez. İllet esastır. İllet dediğimiz asıl sebep yani. Asıl sebep ne? Cenab-ı Hak buna fetva veriyor. Müsaade ediyor. Mesele o. Peki niye müsaade ediyor? Meşakkat var diye. Meşakkat olmasa da illet varsa mesela tamamdır. Çünkü muayyen bir haddi yok. Su istimale düşebilir. Belki illet yalnız sefer olabilir. Aynı yerde maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok. Su istimale müsait bir bataklıktır. Bakın su istimale müsait bir bataklıktır. Hükmü fetva ona bina edilmez. Öyleyse imme sidku ve imme sükut. Ya sükuttur ya da doğru konuşmaktır. Üçüncü yol yok. Yani yol ikidir. Üç değil. Ya doğru ya yalan ya sükut değildir. Son şeyi okuyup bırakıyorum inşallah. İşte şimdi beşerin ortadaki dehşetli yalancılığının ve tezviratlarının ve emniyet-i umumiyenin ve ruh-i zemin asayişlerinin zirzeber olması kisple ve maslahat suistimal ile olmasından elbette o üçüncü yolu kapatmaya beşeri mecbur ediyor ve kat'i emir veriyor. Yoksa bu yarım asırda gördükleri umumi harpler ve dehşetli inkılaplar ve sükutlar ve tahribatlar başlarına bir kıyameti koparacak. Evet, her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Bu da üstada ait bir hüküm. Her söylediğin doğru olacak. Fakat her doğru demek doğru değil. Allah Allah öyle bir şey olur mu ya? Her doğru demek niye doğru? Bir adam kör. Hey kör diyebilir misiniz? Söylediğin doğru mu? İnsan seni gıybeti anlatıyor. Eğer söylediğin şey doğruysa zaten gıybettir. Yalan ise hem gıybet hem iftiradır. İki katı çirkin bir yalandır. Demek ki gıybet zaten doğru olanı söylemektir. Demek ki söylediğin doğru ama doğru bir mekanda, bir zeminde söylemiyorsun. O da seni ne yapıyor? Mesul ediyor. Bazı zarar verse sükut etmek. Yoksa yalana hiç fetva yok. Her söylediğin hak olmalı fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Çünkü halis olmazsa suyu tesir etmek hakkı haksızlıkta sarf olur. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.